Ayrım 9.
Nesiller gelip geçer, sosyal kuruluşlar kurulur ve yıkılır. Bu değişen ve yenilenen unsurların ötesinde toplum bir bütün olarak aynen kalır. Çünkü toplum belli bir anda o toplum içinde yaşayan bireylerin toplamı değildir. Toplum sosyal birliği, sosyal bütünlüğü ifade eder. Gelmiş ve gelecek nesillerin bir sentezi niteliğini taşır. İtalyan faşist devletinde de toplum kişilerin toplamı olarak kabul edilmemiştir. Çünkü aksi halde toplumun hayatının o toplumda yaşayan kişilerin hayat süresi indirilmiş olacağı, bu durumun ise tarihsel gerçeklere uygun olmadığı ve materyalist bir esasa dayandığı iddia edilmiştir. İtalyan faşist devletini savunanlara göre her neslin kendinden önceki nesillerden alarak gelecek nesillere devredeceği duygu ve düşünce birliği gibi manevi bir miras vardır ve bunun için toplumların manevi hayat ve birliği üzerinde durmak gerekir. Toplumun, kişilerin ve sosyal kuruluşların üstünde bir birliği ve organik bütünlüğü ifade etmesi, toplumun amaçlarının da kişilerin ve sosyal kuruluşların amaçlarından değişik olması gibi bir sonuç doğurur. Toplumun organik bir birim olarak kendine özgü amaçları ve görevleri vardır. Varlığını korumak, geliştirmek, daha iyiye, daha mükemmele yönelmek bunlar arasındadır. Toplumun amaçları bireylerin amaçlarıyla çalışabilir, onlara aykırı olabilir, fakat toplumun amaçlarının bireylerinkine oranla üstün olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü toplumun bireylerin hayat ve kişiliğini aşan, onlara üstün bir hayat ve kişiliği olduğu kabul edilmiştir. Bu görüş, faşist İtalyan iş şartının birinci maddesinde ki bu şart faşizmde 1789 bildirisiyle eşdeğerde görülmüştü, ifadesini bulmuştur. İtalyan milliyetçi akımı temsilcilerinden ve faşizmin teorisyenlerinden A. Racco'ya göre yazılışı A. R. O. C. C. O. İtalyan ulusu bir organizmadır. Bu organizmanın hayatı onu meydana getiren bireylerin ve bireylerden kurulu sosyal kuruluşların hayatlarına oranla daha uzundur. Bu organizmanın amacı onu meydana getiren bireylerin ve sosyal kuruluşların amaçlarına oranla daha üstündür. Bu organizmanın sahip bulunduğu faaliyet imkanları bireylerin ve sosyal kuruluşların sahip oldukları faaliyet imkanlarına oranla daha geniştir. İtalyan ulusu manevi, siyasal, ekonomik bir bütün bir birimdir. Toplum bir başka ifadeyle ulus, gerçek varlığına devlet için dolaşır. Böylece İtalyan ulusu toplumu onu meydana getiren bireylerden ve sosyal kuruluşlardan ayrı bir organizma olarak kabul edilmiştir. Ulus yaşayan bir organizma biyolojik bir olay olarak değerlendirilmiştir. Ulusun bireylerin ve sosyal kuruluşların amaçlarını aşan bir amaca sahip olduğu kabul edildiğinden bireyler ulusun üstün ve yüce amacının gerçekleşmesine hizmet eden birer araç durumundadırlar. Ulusun toplumun bu araçlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi için de bireyler için çalışmak sosyal görev olarak kabul edilmiştir. İş şartı madde 2. B. Faşist devlette birey, devlet anlayışı. Faşist devlette sosyolojik ve tarihsel bir gerçek, organik bir bütün ve bireylere oranlı üstün bir varlık olan toplumun ancak bir devlet biçimine girdiği, bir devlet örgütü ve düzeni içinde yer aldığı zaman gerçek bir hukuki siyasal değer olacağı kabul edilmiştir. Topluma hukuki siyasal bir bütün olarak varlık ve değer kazandıran devlet örgütüdür. Değişik bir deyimle toplum, ulus devletin içeriği ve devlet ise toplumun dış görünüşü hukuki siyasal kalıbıdır. Toplumu devletten, devleti toplumdan yani kalıp içerikten ve içeriği kalıptan ayırma olanağı yoktur. Böyle olunca toplum için söylenenler devlet için de söylenebilecektir. Yani devlette kendiliğinden oluşan sosyolojik, tarihsel bir gerçektir. Devlet de organik, biyolojik bir bütün, bir birimdir. Devletin de kendine özgü bir hayatı, bireylerin amaçlarına oranla üstün ve değişik amaçları vardır. Bu durumda toplumun hukuki, siyasal ifadesi olan devlet, liberal devlet anlayışının tersine birey için ve onun hizmetinde bir araç değildir. Devlet, bireyi aşan bir amacın yani toplumun kendine özgü üstün amacının hizmetindedir. Şimdi bu devlet anlayışı içinde bireyin durumunu daha açık biçimde belirtelim. Yukarıda belirlenen hususları özetlersek şu sonuca varırız. Birey, devletin meydana gelmesini sağlayan unsur ve devletin amacı değildir. Devlet, kişilerin istek ve iradeleri dışında kendiliğinden oluşan sosyolojik, tarihsel bir gerçek, organik bir bütündür. Devlet, bireylere değil, fakat sosyal kuruluşlara dayanır ve gerçekleştirmek zorunda olduğu kendine özgü amaçları vardır. Bununla birlikte devlet içinde bireyin varlığını da inkar etme olanağı yoktur. Bireyin, somut bir gerçek olarak toplum için önemi olduğunu kabul etmek zorunluluğu vardır. Bu durumda bireyin devlet içinde hukuki durumunu ve devletle olan ilişkisinin niteliğini belirlemek gerekir. Bu sorunu çözmek için önce faşist devletle liberal devlet sisteminin tersine soyut ve genel bir kavram olarak birey anlayışına yer verilmediğini belirtmek gerekir. Faşizmde birey soyut olarak bir değer ve varlık olarak kabul edilmemiştir. Birey, toplum ve devlet içinde yerine getirdiği fonksiyon ya da fonksiyonlar açısından somut bir biçimde ele alınmış ve devlet içinde yerine getirdiği fonksiyonlara oranla bir değer ve varlık kazandığı kabul edilmiştir. Gerçekten de hiçbir iş, görev yapmayan, hiçbir toplum hizmetine katılmayan ufak bir grup bir kenara bakılacak olursa, herkesin bir ya da birkaç sosyal faaliyete katıldığı, bir ya da daha çok sosyal fonksiyon yaptığı görülmektedir. Bireyler katıldıkları ve yerine getirdikleri bu çeşitli sosyal faaliyet ve fonksiyonlar dolayısıyla bu faaliyet ve fonksiyonların organize edildiği çeşitli sosyal kuruluşlara katılmaktadırlar. İşte faşist devlette bireylerin devlet içindeki yerlerini ancak içinde yer aldıkları bu çeşitli sosyal kuruluşlar aracılığı ile elde edebilecekleri kabul edilmiştir. Bu durumda başlı başına bir değer sayılmayan bireyin yerine getirdiği bu fonksiyonlar nedeniyle devletin hizmetinde bir araç rolünü oynadığı ileri sürülmüştür. Esasen faşist devlette devletin de toplumun başka bir ifadeyle ulusun amacının gerçekleştirilmesine hizmet eden bir araçtan başka bir şey olmadığı kabul edilmiştir. Devletin bireylerin amaçlarını aşan üstün bir amacın hizmetinde bir araç olduğundan bireylere görevler yükleyebilecek manevi güce sahip olduğu kabul edilmiştir. Gerçekten faşist devlette birey için önemli olan hakları değil görevleridir. Bireyin devlete karşı ileri sürebileceği doğal hakları yoktur. Fakat yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri vardır. İtalyan faşist devletinde birey hak sahibi kişi olarak değil fakat görevlerle yükümlü bir kimse olarak ele alınmıştır. Bu bakımdan kişinin doğal hakları diye bir kavram kabul edilmemiştir. Birey toplumun, ulusun hukuken örgütlenmiş biçim olan devlet tarafından tanınan olanaklar kullanmaya yetkili bir kimsedir. Öyleyse hakları değil görevleri olan devletin hizmetinde bir araç sayılan bireyin devletin emrinde bir araç durumunda olduğunu kabul etmek gerekir. Ne var ki faşist devlette genellikle kişinin devletin bir aracı durumunda olmasının kötü bir şey olmadığı iddia edilecek ve bu iddia kanıtlanmaya çalışılacaktır. Evet denilmiştir, birey devletin emrinde bir araç durumundadır. Fakat devlette üstün bir amacın hizmetindedir. Devletin hizmet ettiği bu amaç ise bireye yabancı ve onun dışında bir amaç değildir. Çünkü bireylerde de bu amacın gerçekleşmesini isterler, bu amaç onların vicdanlarında benimsedikleri ve gerçekleşmesini diledikleri amaç özdeştir. Böyle olunca bireyin devletin hizmetinde bir araç olması, onun kendi içinde duyduğu, benimsediği ve gerçekleşmesini istediği bir amaca hizmet etmesi demektir. Kısaca birey ile devlet arasında manevi bakımdan bir birlik ve beraberliğin varlığı iddia edilmiştir. Böylece devlet ile birey arasında amaç birliği olduğuna göre bireyin devletin emrinde ve hizmetinde bir araç sayılmasının kişi için pek sakıncalı olmayacağı savunulmuştur. Ne var ki bu amaç birliğinden devlet ile birey arasında mutlak, tam ve organik bir özdeşlik bulunduğu sonucunu çıkartmakta doğru sayılmayacaktır. Çünkü bu durumda bireyin devletin dışında özel bir hayatı, kişiliği ve istekleri bulunmayacak demektir ki bu da gerçeklere aykırıdır. Yine bu durumda devletin de bireylerin kişiliğinden ve mal varlığından ayrı kişiliği ve mal varlığı olmadığını kabul etmek gerekecektir. Bu da doğrudan doğruya faşist devletin dayandığı ilkelere aykırı düşecektir. Faşist devlette birey ile devlet arasında gerçek organik bir özdeşlik olmadığı, kişi ve devlet arasında hiyerarşik organik bir ilişki bulunduğu ileri sürülmüştür. Bu hiyerarşinin alt basamağını bireyin ve üst basamağını da devletin işgal ettiği ve arada da devletin doğrudan doğruya dayanağı olan çeşitli sosyal kuruluşların yer aldığı kabul edilmiştir. Bu tür bir düşüncenin sonucu olarak faşist devletin bireyi hak sahibi olarak değil, görevlerle yükümlü bir kişi olarak değerlendirilmiştir. Bu bakımdan bireyin doğal hakları diye bir kavram kabul edilmemiştir. Birey, ulusun hukuken örgütlenmiş biçimi olan devlet tarafından tanınması uygun görülen bazı olanakları kullanmaya yetkili bir kimse olarak kabul edilmiştir. Bireyin devlete karşı ileri sürebileceği, devlet tarafından korunmasını, gerçekleştirilmesini isteyebileceği doğal hakları ve özgürlükleri hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ne var ki kişi tamamen ihmal edilmekte istenmemiştir. Örneğin İtalyan korporatif devletinde bir ulusun gücünün o ulusu meydana getiren kişilerin refah ve mutluluk derecesine sıkı sıkıya bağlı bulunduğu ileri sürülmüştür. Ulusun gücü bireylerin refah ve mutluluğunun bir sonucudur. Şöyle ki, bireyler ulusun, toplumun, devletin kendine özgü amaçlarını gerçekleştirecek araçlar olduklarına göre, bireylerin refah derecesinin yükselmesiyle onların, devletin amaçlarının gerçekleştirilmesine daha iyi hizmet edeceklerine inanılmıştır. Bu bakımdan İtalyan iş şartında faşist devletin bireylerin refah ve mutluluğunu gerçekleştirmeye çalışacağı öngörülmüştür. Başka deyimle toplumun amacının gerçekleştirilmesine ne derecede katkıda bulunuyor ise devletin de o oranda bireyin refah ve mutluluğunu sağlamaya çalışacağı açıklanmıştır. 2. Faşist devlette eşitlik, adalet ve özgürlük anlayışı. Faşist devlette bireyin bir varlık ve değer olarak ele alınmadığını, devlet içinde yerine getirdiği fonksiyonları oranla varlık ve değer kazandığını biliyoruz. Bu tür bir düşünce ise insanların eşitliği ilkesinin inkarı demektir. Gerçekten de faşist devlette liberal bireyci devletin temel ilkelerinden biri olan eşitlik prensibi reddedilmiştir. Şöyle ki, önemli olan insanlar arasında hukuki eşitliği sağlama değil, fakat tam, mutlak ve fiili eşitliği sağlayabilmektir. Oysa böyle bir eşitliği sağlama olanağı yoktur. Aynı zamanda böyle bir eşitliği sağlamaya çalışmak da gereksiz bir davranıştır. Çünkü faşist devlette bireylerin sırf insan olmaları nedeniyle başlı başına değer ve varlık sayılmadıkları ve ancak toplumda yerine getirdikleri fonksiyonlar ile değer ve varlık kazanabildikleri kabul edildiğinden, bireylerin doğal eşitliğinden ve yasa önünde eşit olduklarından söz etmenin bir anlamı yoktur. Faşist devlette kişilerin çeşitli sosyal kuruluşlar içinde yerine getirdikleri fonksiyonların değerine göre bir sıralamaya tabi tutulmaları gerekir. Bu ise insanlar arasında değer bakımından bir hiyerarşinin varlığının kabul edilmesini zorunlu kılar. İnsanlar arasında eşitlik yerine yapılan fonksiyonlar esas alınarak kurulacak bir hiyerarşinin varlığı kabul edilince, bu fonksiyonların hangi esas, hangi kritere göre bir değer sıralamasına tabi tutulacağı sorun ile karşılaşılır. İşte faşist devlette bu konuda kamu yararı, toplum çıkarı kriter olarak kabul edilmiştir. Şöyle ki, birey bağlı bulunduğu sosyal kuruluşlar içinde faaliyetlerde bulunmakta, hizmetler görmekte, fonksiyonlar yerine getirmektedir. Fakat bu hizmetlerin, faaliyet ve fonksiyonların kamu yararını, toplum çıkarını gerçekleştirme konusunda aynı derecede önemli olmadıkları görülür. Bu durumda bir toplumda görülen çeşitli fonksiyonlar arasında toplum çıkarlarına yararlı olmaları bakımından bir derecelendirme yapma olanağı vardır. Aynı biçimde kişiler arasında da yaptıkları fonksiyonlar esas alınarak bir hiyerarşi kurulabilir. Bunun sonucu olarak faşist devlette adalet herkese, her sosyal kuruluşa yerine getirmekle yükümlü bulunduğu fonksiyonu, hizmeti yapabilmesi için gerekli yetkilerin tanınması biçiminde belirir. Fonksiyonlar ve hizmetler arasında toplum çıkarını, kamu yararını gerçekleştirme yönünden bir değer ve derece farkı bulunduğuna göre de bunun zorunlu sonucu olarak kişilerin yetkileri arasında da bir fark ve eşitsizlik olacaktır. Adalet, herkesin eşit haklara sahip olmasını değil, fakat yaptığı fonksiyonun değerine göre eşit yetkilere sahip olmamasını gerektirecektir. Faşist devlette haklar yönünden eşitliğin antisosyal, antifonksiyonel bir kavram olduğu ve toplumda önemli olanın eşitliği değil fakat eşitsizliği gerçekleştirmek olduğu kabul edilir. Adaletinde herkese ve her sosyal kuruluşa sosyal fonksiyonunu yerine getirme, topluma yararlı olma olanaklarının sağlanmasıyla gerçekleşeceği kabul edilir. Bu devlet sisteminde adaletin devlet tarafından gerçekleştirileceği, yani devletin bireylere ve sosyal kuruluşlara yapacakları fonksiyonlara ve hizmetlere göre onlara gerekli görülen yetkileri tanıyacağı kabul edilir. Buraya kadar yaptığımız açıklamada kişinin özgürlüğünden hiç söz etmedik. Çünkü faşist devlette önemli olan bireyin özgür olması değil, fakat sosyal kuruluşlar içinde örgütlenmesidir. Birey bu kuruluşların disiplin ve otoritesine uymak zorundadır. Özgürlük bireylere değil bu kuruluşlara tanınmıştır ve özgürlük bu kuruluşların sahip oldukları otonomi, özellik şeklinde kendini gösterir. Birey önce bu kuruluşların otorite ve disiplinine ve daha üst derecede de devletin kurduğu otorite ve disipline tabidir. Faşist devlette bireyin hiçbir şekilde doğal özgürlüklerinden, bu özgürlüklerin devletin yersiz ve haksız müdahalesine karşı koruyabilmesinden söz edilemez. Faşist devlette devlet mutlak değer olarak ortaya çıkmakta, buna karşılık bireyler, sosyal kuruluşlar nispi değere sahip bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak da bireylerin devlete karşı ileri sürebilecekleri hakları ve özgürlükleri yoktur. Onlar ancak devlet tarafından verilen yetkilere sahiptirler ve ancak yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri vardır. Örneğin, İtalyan faşist devletinin toplumdaki tüm güçleri sıkı bir disiplin baskı altında tuttuğu görülmüştür. Faşist devletin ahlaki, dini, sosyal, siyasal misyonu, sosyal adaleti gerçekleştirme görevi ve ekonomik faaliyetlere müdahale yetkisi vardır. Daha genel bir deyimle devletin kişilerin her türlü faaliyetlerine müdahale etmeye hakkı ve yetkisi, her alanda kendine özgü görüşü ve gerçekleştirmek istediği programı vardır. Mussolini bu görüşü 28 Ekim 1925 tarihli konuşmasında gayet kısa, açık ve kesin olarak şöyle açıklamıştır. Her şey devlet içinde, devlete karşı hiçbir şey, devlet dışında hiçbir şey. Böylece devletin dışında hiçbir değer yoktur, her şey devletin içindedir, her şey devlete tabidir. Bunun sonucu olarak İtalyan faşist devletinde hukuk ve adaletin de kaynağının devlet olduğu kabul edilmiştir. Özgürlük de devletin kendi çıkarlarına uygun gördüğü ölçüde kişilere tanıdığı hareket serbestisi olarak değerlendirilmiştir. Böylece özgürlük bireye bağlı olma özelliğini kaybetmiştir. Şu anlamdaki özgürlükte kişinin diğer bütün faaliyetleri gibi ancak devlet içinde ve devlet için kullanılabilecek bir ihsan niteliğini almıştır. Racco'nun deyimiyle liberal bireyci devlette bir ilki olan özgürlük, İtalyan korporatif devletinde bir metot olmuştur. İtalyan faşist devlet düzeninde özgürlüğün yerine otorite, eşitliğin yerine de değerler arasında hiyerarşi prensibi almıştır. Bireyin devlet içindeki yeri, yetkilerinin genişliğinin onun yerine getirdiği fonksiyona göre belirleneceği ilkesi benimsenmiştir. Ancak çeşitli fonksiyonların hepsinin toplum için aynı önem ve değerde olmadığı ileri sürülerek, değer ve önem bakımından farklı fonksiyonları yerine getiren bireyler arasında da kaçınılması ve önlenmesi olanaksız bir eşitsizlik bulunduğu ve bu eşitsizliğin olumlu ve iyi olduğu iddia edilmiştir. 2. Faşist devlette ekonomik düzen. 1. Korporatizm nedir, korporasyon nedir? Ekonomik açıdan faşist devlet, korporatizm diye adlandırılan korporatif ekonominin uygulandığı bir devlettir. Burada hemen korporatizm nedir, korporatif ekonomi nasıl bir sistemdir sorularının cevaplandırılması gerekir. Doktrinde bu sorulara verilen cevaplar değişik ve çeşitlidir. Korporatizmin geniş anlamda kapitalist ekonomi sistemi içinde bu sistemin aksayan yanlarını düzeltmek, kapitalist sistemin yol açtığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak amacıyla çalışanlar ve çalıştıranlar arasında işbirliğini organize eden ekonomik bir sistem olduğu söylenmiştir. Dar anlamda ise korporatizm, korporasyonlara dayanan bir ekonomi sistemi olarak tanımlanmıştır. Korporatizm kavramının bu dar ve geniş tanımlamaları dışında başka tanımlamaları da yapılmıştır. Örneğin meslek bağlarının dışında kalan maddi ve manevi bağlarla birbirlerine bağlanmış kişilerin meydana getirdikleri sosyal gruplara, siyasal iktidar karşısında isteklerde bulunma olanağı tanıyan sistemin korporatizm sistemi olarak nitelendirilebileceği ileri sürülmüştür. Bunun gibi korporatizmin gerektiği biçimde örgütlenmiş meslek kuruluşlarının siyasal, ekonomik, sosyal alanlarda düzenleme yapma yetkisine sahip bulundukları bir sistem olduğu belirtilmiştir. Yine korporatizmin üretimi arttırmaya yönelik bir sistem olduğu açıklanmıştır. Korporatizmin ekonomik krizleri önleyen bir araç niteliğini taşıdığı iddia edildiği gibi, korporatizmin siyasal iktidarın sendikalar üzerinde egemenlik kurduğu bir sistem olduğu da açıklanmıştır. Bu çeşitli ve değişik korporatizm tanımlamaları arasından biz, korporatizmin korporasyonlara dayanan bir ekonomi sistemi olduğu şeklinde yapılan tanımlaması üzerinde duracağız. Korporasyonun nasıl bir kuruluş olduğunu, bu kuruluş ile ekonomik sistem, yapı arasında nasıl bir bağlantı kurulduğunu ve bunun sosyal, siyasal sonuçlarını açıklayacağız. Korporasyon kavramının özelliklerini belirtirken, aynı zamanda korporatizmin yukarıda işaret ettiğimiz diğer tanımlamalarında üzerinde durulan hususları da değerlendireceğiz. Korporasyon nedir sorusuna genel ve geniş biçimde korporasyon bir sosyal kuruluştur diye cevap vermek mümkündür. Ancak bu tanımlama ile korporasyonun nasıl bir sosyal kuruluş olduğunu, hukuki statüsünü, yetkilerini, şeklini açıklamış olamayız. Bununla birlikte hemen belirtelim ki, korporasyonun hukuki statüsü nasıl bir sosyal kuruluş olduğu ve yetkileri konusunda gerek doktrinde ve gerek pozitif hukuk metinlerinde bir görüş birliğine de rastlanmaz. Korporasyonun nasıl bir sosyal kuruluş olduğu konusunda korporasyonun ekonomik fonksiyonlarla ve mesleki faaliyetlerle ilgili bir sosyal kuruluş olarak ele alındığı gibi, ekonomik fonksiyonlar ve mesleki faaliyetler dışında herhangi bir sosyal fonksiyon, sosyal hizmet ve faaliyetle ilgili olarak kurulan sosyal kuruluşların da korporasyon deyiminin kapsamı içine sokulduğu görülmektedir. Korporasyonun hukuki statüsü konusunda ise korporasyonun bir özel hukuk kuruluşu olarak ele alındığı gibi bunun tam aksine bir kamu hukuku kuruluşu olarak değerlendirildiği ve yine korporasyon hukuki kişiliğe sahip bulunmayan bir devlet organı niteliği tanındığı da dikkate çekmektedir. Korporasyon kapsamı ve yetkisi konusunda da korporasyonun aynı ekonomik fonksiyonu yapan tüm kişileri içine alan ve bunlar hakkında yasa kuvvetinde kararlar alma yetkisi bulunan bir kuruluş olarak kabul edildiği ya da korporasyonun gerek kapsam gerek yetki bakımından bu derece geniş olmadığı noktası üzerinde de durulmaktadır. Korporasyon kavramı etrafında bu şekilde değişik görüşlerin ileri sürülmesinin nedenlerini şöyle açıklayabiliriz. Bir defa korporasyon kavramı incelenirken değişik siyasal ekonomik görüşlerden hareket edilmiştir. Hareket noktaları değişik olduğundan varılan sonuçlar da değişik olmuştur. İkinci olarak korporasyon bir sosyal kuruluş niteliğini taşır. Sosyal kuruluşlar ise kuruldukları ortamın sosyal, siyasal, ekonomik yapısına uygun şekillere bürünürler. Bu bakımdan değişik siyasal, sosyal, ekonomik ortamlarda kurulan korporasyonlar da değişik şekillerde ortaya çıkmışlardır. İşte korporasyon kavramı üzerine eğilen düşünürler değişik ortamlarda kurulan korporasyonları göz önünde tuttuklarından farklı sonuçlara varmışlardır. Burada biz korporasyonun varlığı için gerekli ve yeterli olduğunu kabul ettiğimiz koşulları göz önünde tutarak korporasyonu açıklayacağız. Bunu yaparken korporasyon konusunda ileri sürülen belli bir görüşle ya da belli bir siyasal, sosyal, ekonomik ortamda kurulmuş korporasyon şekliyle de bağlı kalmayacağız. Yukarıda korporasyonun bir sosyal kuruluş olduğunu söyledik. Bu çok geniş tanımlamayı daraltarak korporasyonun bir meslek kuruluşu olduğunu açıklayabiliriz. Şimdi bir meslek kuruluşu olarak korporasyonun özelliklerini belirtmek gerekir. Korporasyon deyiminin tarihsel kökü de korporasyonun bir meslek kuruluşu biçiminde yapılan tanımlamasına uygundur. Çünkü tarihsel gelişme içinde korporasyon terimi meslek kuruluşlarına verilen addır. İş bölümünün ortaya çıktığı, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin değişik meslek kategorilerine ayrıldığı, mesleki dayanışma düşüncesinin uyandığı her toplumda, ilk çağdan bu yana aynı meslek dalında çalışan kişiler arasında disiplin ve dayanışmayı, yardımlaşmayı, iş ve güç birliğini sağlamak, emek ve sermaye arasında doğacak anlaşmazlıkları çözmek gibi amaçlara hizmet etmek üzere,